Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, inşallah bugünkü sohbetimizde başlamış olduğumuz, daha önce ilk bölümünü anlattığımız Meryem suresini anlatmaya devam edeceğiz. Bundan önceki sohbetimizde Rabbimiz bize Zekeriya peygamberin hayatından bir bölüm anlattı. Bu konuda bizim almamız gereken derslerin olduğunu bize gösterdi, bize anlattı ve bize bildirdi. O ayeti kerimede genelde zaten Meryem suresi dendiği zaman, daha önce de söylemiş idik bunları sizlere, Allah-u Teala bu sureyi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiği zaman Peygamberimizden, Müslümanlardan bir grup Mekke'deki zulümden, Mekke'deki işkenceden o kadar bizar olmuşlar, o kadar çok rahatsız oldukları bir dönemde idi ki Allah-u Teala'nın emriyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlardan bir grubu Habeşistan'a göç etmeleri, Habeşistan'a gitmeleri konusunda izin vermişti. Oraya gittikleri zamanda da Habeş Meliki Necaşi ile konuşmaları ve görüşmeleri var. O işte o dönemde, ondan az öncesinde Rabbimiz bu surenin ilk ayetlerini, başlangıcındaki ayetleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme göndermiş ve oraya giden, yani Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanlar da Habeş Meliki Necaşi'nin Peygamberimizle ilgili sorduğu sorulara bu bölümden cevap vermişlerdi. Peygamberimizin bu grubu Habeşistan'a göndermesinden sonra Mekke müşrikleri de hemen arkasından bunları takip etmek üzere bir grup gönderdi ve onlara Habeş Meliki Necaşi'nin kabul etmemesini, bu Müslüman grubu kabul etmemesini, ülkesinden geri çıkarmasını istemişlerdi de Allah-u Teala'nın bu göndermiş olduğu ayetleri orada bulunan Müslümanlar Habeş Meliki Necaşi'ye okumak suretiyle Hazreti İsa hakkında Kur'an ne söylemişse onu söylediler. Çünkü o Mekke'den gelen müşriklerin lideri durumunda olan insanlar Habeş Meliki Necaşi'ye şöyle diyorlardı. Bu sizin peygamberiniz olan Hazreti İsa hakkında ileri geri konuşuyor diyordu. İşte o dönemde, o zamanda Müslümanların kendi aralarında yapmış oldukları istişare neticesinde acaba böyle bir soru sorulursa Hazreti İsa hakkında ne söylüyorsunuz gibi, ne düşünüyorsunuz gibi bir soru sorulursa biz ne diyelim diye kendi aralarında tartıştıkları zaman o dönemden az önce gelmiş olan Kur'an-ı Kerim'deki Meryem suresindeki Hazreti İsa ile ilgili olan bölümü hemen okuyalım, onu bildirelim diye karar verdiler. Hiç çekinmeden Hazreti İsa hakkında Kur'an ne söylemişse onu söylediler. Yani acaba biz bunu söylersek Necaşi acaba bundan memnun kalır mı, kalmaz mı düşüncesinde olmadan tamamen Allah ne söylemiş ise Hazreti İsa hakkında onları o gün Necaşi'ye söylediler ve gerçekten de Necaşi o gün bu söylenilenler karşısında tatmin oldu. Doğru söylüyorsunuz dedi. Ben de böyle olduğuna inanıyorum diye cevap verdi. İşte bu bölümlerden öncesinde bize Rabbimiz Zekeriya peygamberden bahsediyor. Biraz sonra İsa peygamberimizin hayatıyla ilgili olan bölümü anlatacağız. Fakat Rabbimiz bundan öncesinde bize Zekeriya peygamberi de Kur'an'da anlatmak suretiyle, ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de öyle dedi Allah-u Teala, kulu Zekeriya'ya da Rabbinin bahşettiği rahmeti dile getiren bir hatırlatmadır. Yani Zekeriya peygamberin de Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekliyle Allah'tan istedikleri var ve Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği bir lütuf, bir ihsan var. O ihsan karşısında Zekeriya peygamberin şaşkınlığı var ve en sonunda bunu kabullenmesi ve o müjdeyle müjdeyi elde etmesi, müjdenin kendisine bir müddet sonrasında onunla karşı karşıya kalması. İşte bunlar hepsi Kur'an'da anlatılıyor ve bizlere bildiriliyor. Anlatılmasının ve de bildirilmesinin nedeni elbette ki bir hikaye, bir kıssa olarak sadece geçiştirmek değil, her birinin mutlaka bizim hayatımızda da buna benzer bir bölümleri vardır. Bunların hepsi bizler için örneklerdir. Allah tarafından Kur'an'da anlatılmış ve bizlere bildirilmiş olan örneklerdir. Her Müslüman kendi hayatında anlatılan peygamberlerimizin ile ilgili bölümleri kendi hayatına uygulaması, kendi hayatını ona göre programlaması, peygamberlerimizin yaşadığı bir hayatı yaşaması bizler için en önemli olan meselelerdir. Rabbimiz onun için Kur'an'da hem Zekeriya peygamber anlatıyor ve arkasından da diyor ki "Vezkur fil kitabı Meryem." Meryem'i de sen Kur'an'da, kitapta Meryem'i de sen an ey Muhammed aleyhissalatü vesselam demek suretiyle. Neden Zekeriya peygamberimizden sonra Meryem'i hatırlattı? Çünkü bu olay iki peygamberimizin, Zekeriya peygamberimizle bu Meryem arasında bir bağlantı var da onun için hemen onun arkasından Rabbimiz bizlere Meryem'in hayatıyla ilgili olan bölümlerin de bizlerin bilmesini, bizlerin anlamasını istedi. Zekeriya peygamberimizin hayatına baktığımız zaman çok yaşlılık dönemine gelinceye kadar çocuğu olmayan birisi, Allah'tan gizli bir sesle bir çocuğunun gizli bir nida ile Allah'a gizli bir yalvarışla çocuğunun olmasını istedi. Allah da kendisine bu isteğine karşılık verdi. Çok yaşlılık döneminde de olmasına rağmen, yani normalde bir insanın gençlik dönemini atlatmış, artık kendisinden çocuk beklenmeyen bir çağdayken, bir yaştayken Allah-u Teala Zekeriya peygamberimize bir oğul müjdesi verdi ve bu müjde de gerçekleşti. Buradaki anlamamız gereken ders Allah'ın gücünün, kuvvetinin zamanı bir şeyin olmasını istediği zaman bunun için illaki genç olması değil. Tabii ki burada reddedilen bir başka olay da var. Zekeriya peygamberimizden sonrasında gelen Hazreti Meryem'in hamile kalması olayında da buna benzer. Rabbimizin gücünü gösteren bir olay var. Bu iki olayı dinlerken bir Müslüman Kur'an'dan okurken kafamızda gözümüze taktığımız gözlük şu şekilde olacak. Bu perspektiften yaklaşacağız. Allah'ın gücünün kuvvetinin ne kadar büyük olduğu bize anlatılmak istenen ana tema, ana konu bu. Bu iki olayda hem Zekeriya peygamberimizde hem de Hazreti İsa'nın doğumu, Meryem'in, Hazreti Meryem'in hamile kalmasındaki en önemli mesaj bize verilen mesaj Rabbimizin gücünün kuvvetinin çok çok güçlü olduğu ve Allah'ın gücü ve kuvveti karşı hiç kimsenin duramayacağı, Allah'ın bu sebep sonuç ilişkisi yani bir çocuğun olması için mutlaka bir etki tepki. Yani bir bayan bir de erkek bir araya gelmesi lazım ki bir çocuk dünyaya gelebilsin. Ama Allah bir şeyin olmasını istediği zaman Allah'ın gücünün kuvvetinin dışında kalamayan şeylerdir bunlar. Bir şeyin olmasını istediği zaman ona ol der. Kur'an'ın ifadesiyle o da oluverirdi. İşte Hazreti Meryem'in hamile kalması da buna benzer bir olaydır. Hazreti İsa aleyhissalatü vesselam sebebi olmayan bir sonuçtur. Yani bir Hazreti Meryem'in birisiyle evliliği söz konusu değil ama Allah olmasını istemiş, hamile kalmasını istemiş, o da oluvermiştir. Bununla anlamamız gereken dersi tekrar vurguluyorum. Allah'ın gücünün, Allah'ın istediğinin her zaman hangi yaşta olursa olsun, isterse genç olsun, isterse yaşlı olsun, o dönemlerde de bir insanın hamile kalabileceğini gösteriyor. Nitekim Zekeriya peygamberimizin hayatı böyle bir hayattır. İbrahim peygamberimizin hayatında da buna benzer bir olaya biz şahit oluyoruz. Kur'an bize bu konuda da bilgi veriyor. Bir başka surede zaten Rabbimiz bize, Kur'an'da örnek alınması ve alınmaması gereken kadınlar içerisinde Hazreti Meryem'i de bize hatırlatıyor. Bir başka kadını da bize hatırlatıyor. O da Firavun'un eşi olan Asiye'yi de Rabbimiz bize örnek olarak veriyor. Ve diyor ki her ikisinde de tabi İslam kadınlar için güzel örnekler var. İffet ve namus konusunda Hazreti Meryem'in bize örnek veren Rabbimiz kadınlarımıza, kızlarımıza, Hristiyanlık alemi de bunu Hazreti Meryem'i kızlarına ve kadınlarına örnek veriyor. Yani her taraflara Hazreti Meryem'in resmini asmış olmalarının temel nedeni yani otogarlarda, havalanlarında, otobüsünde, her türlü salonlarında, okullarında bile evlerinde Meryem'in resminin, Hazreti Meryem'in resminin asılı olmasının temel nedeni, onlar kızlara ve kadınlara diyorlar ki siz de Meryem ana gibi iffetli ve namuslu olun mesajını vermeye çalışıyorlar. Ama gel gel ki bugün kendi ifadeleriyle, Hristiyanlık alemindeki kendi ifadeleri, eğer siz diyorlar bakire bir kızda, bakire bir kızda evlilik düşünürseniz ancak beşiktekiyle nikahlanmanız lazım. Çünkü ondan sonrakileri artık bakire değildir gibi söylüyorlar ki kendileri bugün kendi istatistiki sonuçlarıdır bunlar. İlkokullarda bile kızların artık bakire olmadıklarını yine Hristiyanlık alemi ifade ediyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim bize Meryem'i örnek almamızı istiyor. Hazreti Asiye'yi örnek almamızı istiyor. Firavun'un eşi olan Hazreti Asiye gerçekten Firavun çok zulüm ve işkence yaptı da kendisine ve de dedi ki işte köşk, işte işkence. İkisinden birini tercih edersin. Köşkü mü tercih ediyorsun yoksa işkenceyi mi tercih ediyorsun? Hazreti Asiye'nin verdiği cevap çok manidar, Kur'an ifadesiyle söylüyorum. Ya Rabbi bana cennette bir köşk ver. Bu insanın, bu adamın, bu nankörün, bu inkarcının dünyada verebileceği, vereceği hiçbir nimeti, hiçbir ihsanı kabul etmiyorum. İşkenceye razı oluyorum ama bunun karşında senden ben cennette bir köşk istiyorum. Bu adamdan değil. Bunun cennetini, bunun köşkünü değil, senin cennetini, senin köşkünü istiyorum diyerek işkenceye razı oldu. Onun için de bizim kadınımıza ve kızımıza Allahu Teala Hazreti Asiye örnek göstererek siz de dünyanın şatafatına, dünyanın süsüne, dünyanın eğlencesine kanıp da sakın ola ki Allah'ın yasak ettiği şeylerin peşinde koşmayın. Allah'ın rızasını arayın. Başkalarının razı olacağı işlerin peşinde koşmayın. Herhangi bir iş yaparken, herhangi bir düşünce içerisinde olurken bir tercihle karşı karşıya kaldığınız zaman, acaba bu konuda ben bu hareketi yaptığım zaman Allah'ı memnun eder miyim? Allah razı olur mu diye düşünün, yoksa insanı razı etmeniz mümkün değildir diye Rabbimiz Asiye bize örnek verdi Meryem'le birlikte. İki kadını da bize dikkatli olun, bunlar gibi olmayın dedi. Onları da bize örnek veriyor ki her ikisinin eşi de birer peygamber. Nuh peygamberimizin eşiyle Lut peygamberimizin eşini de Allah Kur'an'da bizlere anlatıyor ki ve de diyor ki bunu dikkat edin. Bunların eşleri birer peygamber olmasına rağmen Allah'tan gelen belayı bunlara yani bu iki kadına gelen belayı kocaları, eşleri birer peygamber olmasına rağmen savamadılar da Allah'ın helak ettiği insanlardan oldu. Hatta Nuh peygamberimizin eşi için Allahu Teala "Leyse min ehlik, o senin ehlinden değildir." diye de böyle bir ifade kullandı oğluyla birlikte. Dışarıda kalanlardan oluverdi. Bir insanın peygamber eşi olmuş olması, bir insanın peygamber babası olması, bir insanın peygamber çocuğu olmuş olması, babasının ve ailesinden birilerinin böyle bir yakınlık içerisinde olmuş olması, Allah'tan gelebilecek olan belayı kendilerinden uzaklaştıramayacağını da yine biz Rabbimizin bu ayetlerinden anlıyoruz. Evet, şimdi bakalım Allahu Teala bu ayetlerinde Meryem'i bize anlatırken hangi ince noktaları bizlere haber veriyor? Dikkatlice okumak, dikkatlice takip etmek, hayatımıza buradan parantezler açmak, buradan ibretler almak mecburiyetindeyiz. Bu gözle okuyacağız Kur'an-ı Kerim'i, Meryem suresini ve Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu Meryem olayını. Allah bize hatırlat dedi, onu an dedi. Neyi anacağız? Vezkür fil kitabı Meryem. Meryem'i de kitabında an. Yani insanlara anlat, insanlara duyur. Gerçekten burada insanların ibret alacağı olaylar var. Dikkat etmeleri gereken konular var. Yoksa bunların hiçbirisi, tekrar vurguluyoruz, bunların hiçbirisi peygamberlerimizin hayatı ve peygamber olmayıp da Kur'an'da anlatılanların hayatları bizim için bir kıssa, bir roman, bir sinema, bir tiyatro değil. Gerçekten ibret almamız gereken birçok olaylar vardır da onun için Rabbimiz bize anlatmıştır. Yoksa gerekli olmasaydı zaten hiç anmazdı bile. Mesela Kur'an'da Allah-u Teala bizim peygamberimize gönderilen kutsal bir kitap olmasına rağmen peygamberimizin annesi ve babasıyla ilgili bir bölümler geçmemektedir. Böyle bir şey anlatılmıyor. Başka peygamberlerimizin annelerinden de bahsedilmiyor. Ama özellikle Rabbimiz Hazreti İsa peygamberimizin annesinden ve anlatılmasından istiyor ve de diyor ki bunu kitabında da sen anlat diyor. Demek ki o zaman Allah-u Teala bu peygamberimizin annesinin anlatılmasını istediğine göre bizlerin bilmesi ve öğrenmesi gereken önemli mesajlar vardır. O halde bu konuyu öylece dikkatlice takip edelim, dikkatlice dinleyelim inşallah. Evet. İzin tebedet min ehliha mekanen şarkıya. Rabbimiz Meryem'i an dedi. Hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafından bir yere çekilmişti. Tabi Meryem çocukluğundan itibaren daha önceki dönemlerinde ailesi tarafından Allah'tan yine bir çocuk isteniyor ve bu çocuk istendikten sonra da Allah'ın evine adadığını duyuyoruz. İmran diyor ki işte Allah, ya Rabbi bana bir çocuk verirsen onu ben mescide mihraba adadım dedi. Allah da kendisine bir çocuk verdi ama hemen İmran'ın bir cevabı var. Bu çocuk kız olduğu için ya Rabbi ama kız da erkekte bir değil dedi. Tabii ki bunun programını yapan Allah-u Teala bütün peygamberlerimizin hayatlarını Allah-u Teala bir belli bir plan ve program içerisine koymuştur. Bunun için o plan çerçevesinde yaşamıştır. Hazreti İsa'nın babası dünyaya gelmesini isteyen Rabbimiz Meryem'in doğumunu da normal prosedür içerisinde değil, değişik bir şekilde oluşu var. Hayatı da onun değişik, normal bir yaşantı değil. Hemen çocuğunu mescide adadı ve orada büyüdü annelik çağına gelinceye kadar. Annelik pozisyonu kendisinde anne olabilecek bir vücut yapısına sahip oluncaya kadar Meryem, o mihrapta kaldı. Mihrap denilen, yani bizim bugünkü anladığımız mana ile söyleyecek olur isek, bir mescitte büyüyen birisi. Herkes onu o mescidin içerisinde kalıyor. Dolayısıyla diğer kadınlar gibi, çarşıda, pazarda, çocuklar gibi, çarşıda, pazarda gezip dolaşan birisi değil. Bir erkeklerle birlikte olan birisi değil. Onlarla oturup kalkan birisi değil. Bunu herkes o günkü Hristiyan toplum da görüyordu. Ne zaman ki annelik çağına geldi, Meryem bir baktı ki Allah'tan gelen, biraz sonra söyleyecek Rabbimiz, bir melekle karşı karşıya kaldı ve o melek kendisinin hamile kalacağını söyledi. Hamile kaldığı zamanda da diğer insanlar elbette ki bir tepki verdiler. Nereden buldun, nasıl hamile kalabilirsin diye, ama hiçbirisinin Meryem'in iffeti ve namusu konusunda da herhangi bir tereddütleri olmadı. Hepsi şaşa kaldılar, şaşırdılar kaldılar. Nasıl olabilir böyle bir şey diye. İşte bunların iffetsizlik ve namussuzluk ithamında bulunamamaları bu sıradan bir olay değildir. Allah-u Teala öyle bir program yaptı ki Meryem annemiz çocukluk döneminden annelik çağına gelinceye kadar o mihrapta büyüdü. Herkes iffet ve namus konusunda ona tek bir kelime bile edemediler. Böyle bir şey mümkün değil. Belki kendi ailesinden, kadınlarından ve kızlarından böyle bir şey bekleyebilirler ama Meryem'den kesinlikle böyle bir şey olacağını beklemiyorlardı. İffet ve namus konusunda o kadar çok güvendikleri bu kadıncağızdan Allah-u Teala bir gün dedi ki sen hamilesin. Hamile olduğunu anlayınca da tabii ki burada da normal bir kadın psikolojisini düşünmek lazım. Yani Allah korusun içimizden birisine, akrabamızdan, eşimizden, kızımızdan, kız kardeşimizden birisinin böyle bir durumda oluverse ne yaparız? Onun hali, onun şartları ne kadar insana kim inanabilir ki? Ama herkes elbette ki iffetinden ve namusundan şüphe etmediği birisi varsa bunda da bir takım düşünce içerisine girer. İşte Hazreti Meryem böyle bir durumdan sonrasında da o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti de fettekadet min dunihim hicaben fe ersenna ileyha ruhana fetemessene leha beşeran seviyya. Rabbimiz bir plan ve program yaptı ve o plan ve program gereğince de bazı olaylar sırasıyla peş peşe gelmeye başlayacak. Hazreti Meryem ailesiyle arasına bir perde germişti de derken ona görevli olan meleğimiz kendisine Cebrail'i gönderdik de bu melek Meryem'e tam bir insan şeklinde görünmüştü. Burada meleğin Hazreti Meryem'e görünmesi dolayısıyla bir konuya da açıklık getirelim. Melekler elbette ki yeryüzüne inerler ama biz onları melek şeklinde değil, insan şeklinde görürüz. Bunu da cinsiyet yoktur meleklerde ama görüntü olarak erkek adam suretinde gözükürler. Mesela daha önceden İbrahim peygamberimize gelen iki melek vardı. Ona uğradılar. Oradan Lut peygamberimize geçtiler. Onlar insan, erkek adam şeklindeydi. Bedir savaşında Müslümanlara yardım edenler, melekler var. Onlar da aynı şekilde savaşlardayken savaşan bir insan şeklinde gözüktüler. Onlar da insan şeklindeydi. Bugün de birçok yerlerde bizim karşımıza birileri çıkabilirler. Bir yardım konusunda bizim karşımıza gelebilirler. İnsanlar Hızır beklemesinler de böyle bir beklenti zaten yanlıştır. Ama melekler vasıtasıyla Allah yardım eder. Melek de bizim içimizden bir insan şeklinde gelebilir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme meleğin dıhyetül kelbi şeklinde geldiğini biliyoruz. Görüntü olarak o adamın suretindeydi, o sahabenin suretindeydi ama o bir melekti. Nitekim Peygamberimizin o meşhur Cibril hadisi dediğimiz hadiste de iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir sorularını soran da bir insandı. Peygamberimiz arkadaşlarıyla, sahabeyle otururken geldi, bu üç soruyu sordu ve cevaplarını aldı. Doğru söyledin dedi, çıktı gitti. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu kimdi diye sorduğu zaman dedi ki o Cebrail'di, o bir melekti, size dininizi öğretmek için gelmişti ve öğretti, gitti dedi. Biz bunlardan anlıyoruz ki ilk defa Hazreti Meryem'e böyle bir olay gözüküyor değil, melekler yeryüzüne inerler, indikleri zamanda da insanımıza, insan bizlere insan şeklinde gözükürler. Biz onların, İbrahim peygamberimiz bile onların melek olduğunu anlamamıştı da, nitekim onlara ikramda bulundu da, ikramı kabul etmedikleri için biz yiyen içenler değiliz dediler. O zaman onların melek olduğunu anladı. Lut peygamberimiz de onların melek olduğunu anlayamamıştı. Nitekim dışarıdaki o bağilerin, o azgıncıların şerrinden o iki meleği korumak için melek olduğunu bilmediği için onları korumak konusunda telaşa düştü de bundan dolayı da melekler dediler ki sen korkma. Onlar bize bir zarar veremezler, anladılar ki onlar da melek idi. Böylesini anlayabiliriz. Tabii peygamberlerimiz aleyhissalatü vesselamlar böyle anladılar. Biz de bugün melekler konusunda bilgimiz bu şekildedir. Yani melekler de yeryüzüne gelirler, erkek adam suretinde gözükürler. Biz onların melek olup olmadığını bilemeyiz. Böyle tayyi mekan falan derler, aslı olmayan şeylerdir. Bir insanın ikiye de olması, belki şu olabilir diyorum ben. Yani bir insan şeklinde gözüken bir başka yerdeki melek veya cin olabilir diye düşündük. Evet, işte melek o esnada Hazreti Meryem'in karşısına çıktı. Ailesiyle onun arasında bir perde vardı da o melek kendisine bir insan şeklinde temessül etti. İnsan şeklinde karşısına çıktı, gözüktü. Hemen o esnada bir erkeği karşısında gören Hazreti Meryem hemen bir telaşa kapıldı da galet inni e'udüke bir rahmani minke in kunte takiyya. Hemen o esnada elbette ki bir kadın olarak normal bir tepki vermesi gerekiyordu. O tepkiyi verdi. Meryem o insanı yani meleği görünce ben senden sınırsız rahmet sahibi Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyorsan bana yaklaşma dedi. Meleğe karşılık Hazreti Meryem'in verdiği cevap bu. Normal olarak kendisinin iffet ve namusunu koruyarak ben senden Allah'a sığınırım. Eğer sakınanlardan isen bu konuda bana yaklaşma, bana dokunma diye böylesine bir tepki verdi. Normalde iffetli ve namuslu bir kadının vermesi gereken bir tepkiydi. O esnada onun melek olduğunu bilmiyor. Kale. Melek de innema ene rasulü rabbike li ehebe leki gulamen zekiyya. Hemen melek
Ben yalnızca Rabbinin bir elçisiyim. Kendi kafamdan buraya çıkıp gelmiş değilim. Benim senin karşısına gönderen güç sadece ve sadece Allah'tır. Allah-u Teala gelme nedenini de sana açıklıyorum. Ben niçin geldim sana? Şunun için geldim sana. Allah-u Teala sana tertemiz bir oğlan çocuğu bağışlamak üzere gönderildim. Benim sana gelmem nedenim budur. Sana tertemiz bir erkek çocuğu vermek için bu konuda sana yapmam gerekenler var. O konuyla görevlendirilmiş olarak geldim dedi. O esnada hemen Hazreti Meryem cevap verdi. Galet enna yekun li gulamun ve lem yemsesni beşerun ve lem yeki akibagi ve lem eki bagiya. Meryem bana bir insan dokunmamışken, ben birisiyle evlenmemişken benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve de hem ben de kötü ahlaklı bir kadın da değilim dedi. Yani hem kendisinin evli olmadığını hem de kendisinin böyle bir hamile kalabilmesi için çocuk doğurabilmesinin hamile kalması gerekiyor. Bunun hem normal yolla hem de Allah korusun zina gibi bir yolla da ben kötü birisi değilim ki zina etmiş de değilim. Benim nasıl böyle bir çocuğum olabilir dedi. Meryem Hazreti Meryem Cebrail'e böyle bir karşılık verdi. Tabii ki bunlar normal olması gereken şeylerdir. Biz de böyle bir olayla karşı karşıya kalmış olsak, birisi böyle bir şey gelmiş olsa, çünkü daha öncesinde Meryem annemizin böyle bir olayla karşılaştığını Kur'an-ı Kerim bize bildirmiyor. Normal olarak tepki veriyor ve karşı çıkıyor, böyle bir şeyin olamayacağını söylüyor. Gale kedalik. Bunun üzerine melek hemen cevap verdi. Gerçek dediğin gibidir. Yani bugüne kadar da hakikaten sen zina eden bir kadın değilsin, birisiyle de evlenmiş de değilsin. Bir beşer de sana dokunmadı. Bu böyle. Gerçekten bu böyledir, dedi. Kâle rabbuki huve aleyye heyyunun ve linnec'alehu âyeten linnâsi ve rahmeten minnâ ve kâne emran makdiyya. Ama Rabbin buyurdu ki, Allah istedi ki, o çocuk olma meselesi, senin hamile kalma meselesi, Allah'a göre, bana göre kolaydır, dedi Allah. Hem o olacak çocuğu, İnsanlara kudretimizi gösteren bir alamet ve tarafımızdan bir rahmet kılmak için bunu yapacağız ve bu Allah tarafından önceden karara bağlanmış olan bir hükümdür. Ayetin son kısmına dikkatinizi çekiyorum. Bakın Allah ne diyor? Bu daha önceden Allah tarafından karara bağlanmış olan bir karardır, bir hükümdür. Allah bunun böyle olmasını istedi. Onun için senin bir erkekle evli olmanı istemedi. Bununla insanların üzerindeki Allah'ın kudretini. O günkü toplum determinist bir toplum. Yani sebep-sonuç ilişkisine inanan bir toplum. Allah'ın gücünü, kudretini unuttukları bir toplum. Artık bir şeyin olabilmesi için belli sebepler ve sonuçların olması lazım. Allah'ın kudreti hiç mi hiç insanların aklına gelmiyor. Allah da öyle birisini seçti ki, iffet ve namus konusunda hiç kimsenin laf edemeyeceği, zerre miskali kadar şüphelenmeyeceği bir kadını Allah-u Teala hamile bıraktı ki, hamile kaldı ki Hazreti Meryem Allah'ın kudretiyle, Allah'ın gücüyle, onlar da parmaklarını ısırmaktan, hayretlerini ifade etmekten başka bir şeyler de söyleyemediler o günkü toplum. Aynı şey devam ediyor. Hazreti Meryem de bu şaşkınlık içerisinde ve de hemen Allah onun şaşkınlığını giderecek bazı şeyler söylüyor. Diyor ki, doğrudur, bu böyledir, sen birisiyle evli olmadın. Allah korusun, ters bir ilişkiden, yanlış bir ilişkiden de hamil kalacak değilsin veya kalmış değilsin. O çocuk olma meselesi, bu Allah'a göredir ve Allah için de bu çok kolaydır, çok basittir. Hem o olacak çocuğu insanlara kudretimizi, Allah'ın gücünü, kuvvetini gösteren bir alamet ve tarafımızdan da o insan bir rahmet kılmak için bunu yapacağız. Bu Allah-u Teala bunu daha önceden karara bağlamıştır. Bu böylece olacaktır. فَحَمَلَتْهُ فَنْبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. Bundan sonra da böylece Meryem o çocuğa hamile kaldı ve onunla uzak bir yere de çekilip gitti. İnsanların arasından ayrıldı gitti. فَاَجَاءَهَا الْمَحَاضُ اِلَى جِزْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Bu durumda da kendi içine düştüğü bir psikoloji var derken Hazreti Meryem normal doğum süresi devam etti ve de doğum sancısı kendisine geldiği zaman onu bir hurma ağacının dibine sürükledi de o zaman Hazreti Meryem'in kendi kendine söylendiği bir söz. Keşke bu durum başıma gelmeden önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Tabi bu kendisinin o günkü haleti ruhiye içerisinde söylemiş olduğu bir sözdür. Bununla bir inkar söz konusu değil veya bu sözleri doğum sancısından dolayı, zorluğundan dolayı söylemiş bir sözler değil de böyle bir hamile kalış şekli üstesinden gelemeyecek. Çünkü içinde gideceği toplum bu çocuğu alacak ve çocukla beraber toplumun içerisinde yaşayacak. Bunu nasıl anlatabilirim, nasıl söyleyebilirim, bu insanları nasıl ikna edebilirim gibi kendi kafasından içinden çıkamayacağı bir durumla karşı karşıya kaldığı için keşke bu durum başıma gelmeden önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Bu tabii ki o günkü mantıkla düşünülebilen bir şeydi, bir serzenişti ama bugün Hazreti Meryem hakkında hiç kimsenin o günkü Hristiyan toplumdan sonraki insanlar da bugünkü Hristiyanlık alemi de, İslam alemi de Hazreti Meryem konusunda hiç kimsenin iffetsizlik ve namussuzluğa itham ettiği söz konusu değildir. Onun için de Hazreti Meryem'in artık bu sözlerden sonra belki ben kötü anılabilirim diye düşünmüş de olabilirdi ama böyle bir şey kesinlikle söz konusu olmadı. Çünkü Allah onu temiz olarak halk etmiş idi. Temiz olarak da Hazreti Meryem daha sonrası vefat etti. Temiz bir şekilde de bugün insanlık tarafından anılmakta ve de bilinmektedir. فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا اَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكِ سَرِيَّ Hemen Hazreti Meryem'in bu serzenişinden sonra bunun üzerine hurma ağacının alt tarafından Meryem'e şöyle bir sesle seslenildi. La tahzen, üzülme ey Hazreti Meryem, kendisinin o içindeki bulunduğu. Ella tahzeni kad ceale rabbuki tahteki seriyya. Onun hemen ağacın altından bir ses, üzülme. Rabbin seni altından bir ırmak akıttı. Seni rahatlatacak, senin o andaki hüznünü dağıtacak bir ağaç, bir su halk etti de onunla sen rahatlayacaksın. Ve huzzi ileyki بِجِزْعِنْ نَحْلَةِ تُسَاقِتْ عَلَيْكِ رُدَبَنْ جَنِيَّ Hurma ağacını kendine doğru silkele ki üzerine olgun, taze hurmalar dökülsün. O esnada o hurmalardan yemesi için Hazreti Meryem'in Allahu Teala hurma ağacını kendine doğru çekip silkelemesini, o haleti ruhiyeden, o içine düştüğü açmazlardan, o çıkmazlardan çıkması için söyledi ve hurma ağacını salla dedi. O da niçin sallayacak? Fekuli veşrabi ve karri ayna ve imma terayenne minel beşeri ehaden. Fekuli inni nedertu lirrahmani savmen felen ukellimul yevme insiyya. Hazreti Meryem'in o içine düştüğü bu durumdan uzaklaşması için Rabbimiz ve sonra dedi ki ağacı kendine doğru silkele, sonra da o ağaçtan ye, iç, doğacak olan bu çocuktan dolayı da gözün aydın olsun. Bundan dolayı sen üzüntü içerisinde olmayacaksın. Gerçekten alemlere rahmet olan bir insan gelecek ve insanlardan biri seni görürse, bu çocukla birlikte seni görürsen ona de ki ben o sınırsız rahmet sahibi Rahman olan Allah için bir süre konuşmamaya söz verdim. Bu yüzden bugün insanlardan hiçbir kimseyle konuşmayacağım. Kendisine de Rabbimiz Hazreti Meryem'in hayatını da programladı. Kendisinin başına gelebilecek olan olaylar var. Bu olaylar karşısında Hazreti Meryem ne yapmalı? Nasıl bir tavır takınmalı? Onlara söylemesi gereken cevaplar ne ise onunla ilgili olarak da o çocukla ilgili bir takım söyler söylemen gerekiyorsa, ne söyleyecekse, bu eleştirilere de hangi cevapları verecekse Allah-u Teala bunu da Hazreti Meryem'e öğretti, anlattı ve de dedi ki ondan sonrasında hadi artık sen o kavme git. فَاَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلِهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيَّ Hemen o esnada Meryem annemiz çocukla beraber çocuğu bir süre sonra çocuğu kucağında taşıyarak kavmine döndü ve de kavmi ey Meryem dediler. sen gerçekten tuhaf bir iş yaptın. Yani böyle bir çocukla ortaya çıkmış olman nedir? Ne yapıyorsun? Nereden buldun bu çocuğu sen? Ya uhte Haruna ma kana ebuki ra'e sev in ve ma kanet ummuki bagiyya. Ey Harun'un kız kardeşim, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz, hayasız bir kadın değildi. Öyleyse bu hal ne? Toplumun normal olarak ailesi hakkında da gerçekten onların çok iyi kanaatleri var, hüsnü zanları var. Bunun için de Meryem konusunda da iyi zanları var. Fakat Meryem'le böyle bir çocukla karşı karşıya kaldıkları için de hemen onların da vermeleri gereken bir takım tepkiler var ki hepimiz bu tür soruları sorabiliriz. Hemen o soruları soruyor. Hemen bu sorular karşısında da Meryem'e Allah öğrettiği şekliyle onlara cevap verecek. Ve eşarat ileyhi kalu keyfe nükellimu men kâne fil mehdi sabiyya. Onlara Hazreti Meryem çocuğu işaret ederek, bunun üzere Meryem kundaktaki çocuğu işaret etti. Onlar da daha beşikteki bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz ki dediler. Çocuk ufacık birisi. O güne kadar da tabii hiçbir çocuğun böyle bir şey yaptığı vaki değil. Daha bir sabi ve de beşikte o güne kadar hiç konuşmamış, böyle bir çocuk olmamış ve de Hazreti Meryem çocuğu işaret ederek bu çocuğa sorun, bu çocuğun nasıl bir şey olduğunu, nereden geldiğini, benim nasıl hamile kaldığımı bu çocuğa sorun. Ben bu konuda sizinle bir şey konuşmayacağım. Onlar da dediler ki bu bir çocuktur, bugüne kadar beşikteki hiçbir çocuk konuşmadı. Bu da konuşmaz. Gale, hemen o sabi olan, çocuk olan, anne kucağındaki o insan cevap verdi. Gale, inni Abdullah. Hemen Hazreti İsa aleyhissalatü vesselam, çocukluk döneminde bile, o beşikteyken bile, kendisinin ne olduğunu söyleyiverdi. Ben bir Allah değilim. Böyle beşikteyken konuşuyorum. Küçücükken konuşuyorum. Siz bende olağanüstü bir şeyler aramayın. Ben olağanüstü bir varlık değilim. Ben Allah'ın kuluyum, diğer kulları gibi. Sizin gibi. Siz de Allah'ın kulusunuz, ben de Allah'ın kuluyum. Bana başka bir ilahlık veya başka bir özellik, bende olağanüstülük aramayın dercesine, kendi konumunu, kendi özelliğini hemen o gün İsa peygamberimiz vasıtasıyla Allah-u Teala İsa peygamberimizi bize anlattı. Gale inni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Etaniyel kitabe ve cealeni nebiyya. Beni peygamber yaptı. Bana, ben Allah'ın kuluyum ve Allah-u Teala bana kitap verdi ve de ben bir Allah'ın peygamberiyim. Kendisine peygamber verilen, ki o günkü toplumda daha önceki dönemlerde yakın ve uzak zamanlarda birçok peygamberlerimiz gelmiş. Allah-u Teala da onlara, birçok insana da peygamberlik ve kitap vermiş idi. Bu da onlardan bir tanesi. Ben Allah'ın kuluyum, birinci özellik. Ataniyel kitabe, bana kitap verildi. Ve cealeni nebiyya, ve de beni peygamber kıldı, beni nebi kıldı. Üç özellik, o esnada Rabbimiz tarafından İsa peygamberimize verildi. Ve cealeni mübareken, eynema küntü ve evsani bis salati ve zekati ma tümtü hayya. İsa peygamberimiz kendi hayatıyla ilgili olan önemli bilgiler bunlar. Ve nerede olursam olayım, hayırlı kılmıştır beni. Benden bundan sonrası sizler hangi şartlarda, hangi mekanda, hangi yerde olursam olayım, benden ancak hayırlı şeyler ortaya çıkacaktır. Yaşadığım sürece bana namaz kılmayı, dikkat edin, İsa peygamberimiz diyor ki yaşadığım sürece, yani bu ne demektir? Bir de yaşamadığı süre olacaktır. Yani ölecektir. Ki başka ayette de Rabbimiz zaten, inni müteveffike ve rafi'uke, seni vefat ettireceğim ve katıma çekeceğim. Bir başka yerde de yine bunu şunun için söylüyorum. Benim kanaatime göre Hazreti İsa peygamberimiz bu ayetlerden anladığımıza göre, Kur'an'da anlatıldığına göre Hazreti İsa ölmüştür, vefat etmiştir. Hazreti İsa peygamberimizin Allah-u Teala kendisine soruyor, Kur'an söylüyor bunu. Bu teslisi, baba, oğul, kutsal ruhu, bu insanlara sen mi söyledin, sen mi öğrettin dediği zaman Hazreti İsa cevap verdi. Ya Rabbi, ben hayat yaşadığım müddetçe ben bunlara böyle şeyler söylemedim. Ama ben öldükten sonrasında ben bilmiyorum diyor. Bundan da biz anlıyoruz ki Hazreti İsa peygamberimiz vefat etmiştir. Yine o demin de okuduğum ayet var ve bu ayetten anlıyoruz ki bakın dikkat edin. Doğduğum hemen dedi ki İsa peygamberimiz nerede olursam olayım hayırlı kılmıştır Rabbim beni. Yaşadığım sürece bana namaz kılmayı, zekat vermeyi de Allah emretti. Ben böyle bir insan olacağım. Böyle bir peygamber olacağım. İnsanlara zekatı emredeceğim ve zekat da vereceğim. Namaz da kılacağım ve de benden hayırlı şeyler duyacaksınız, dedi. Daha neler olacak? İsa peygamberimizin hayatında daha neler var? Ve berran bi valideti ve lem yec'alni cebbaran şakiyya. Ben bundan sonra şöyle bir insan da olmayacağım. Beni anama iyilik eden biri kıldı. Anne ve babama değil. Beni anneme, sadece anneme. Çünkü babası yoktu. Bundan önceki bölümde anlatmış olduğumuz Yahya peygamberimizin hayatına baktığımız zaman onun da hayatta şöyle diyordu ona da anne ve babasına iyilik ederdi. Zorba ve asi de değildi Yahya peygamber. Burada da ise anne ve babasına demedi Rabbimiz Hazreti İsa'nın babasız dünyaya geldiğinin anlatmak ve öğretmek adına dedi ki Allahu Teala o beni anama iyilik eden biri kıldı Allah ve de beni başkaları baş kaldıran zorba da yapmadı. Beni isyan eden birisi de olmadım. Ben zalim birisi de olmadım. Allah'a itaat eden birisi oldum ve de annesine de iyilik eden, annesine de iyi davranan birisi kıldı dedi. Devam ediyor Hazreti İsa aleyhissalatü vesselam. Vesselamu ala yevme vülüttü. Ve yevme emutu ve yevme eb'atu hayya. Evet, net bir ayet-i kerime Hazreti İsa'nın hayatıyla ilgili olan bölümle ilgili olarak doğduğum günde, öleceğim günde, hayatta yeniden döndürüleceğim günde selamet içindeyim ben. Dikkat edin, Hazreti İsa doğdu, selamet içerisindeydi, aydınlık içerisindeydi. Bundan sonra Hazreti İsa peygamberimiz öleceğine haber veriyor. Öleceğim günde de diyor. Öldükten sonra tekrar dirilecek yani kıyamet gününde de dirileceğini haber veriyor ve o günde kendisinin selamet içinde olduğunu söylüyor. Biz de bugün Hazreti İsa'yı örnek alan bizler de bugün doğduğumuz günde de yaşadığımız sürece de eğer öldüğümüz günde de kendimizi Allah'a teslim edersek, Allah'a teslim etmiş bir hayat yaşarsak, kesinlikle şuna inanalım ki biz de aynı Hazreti İsa benzeri bir hayat içerisinde olacağız ve de diyeceğiz ki biz de o günde selamet içinde olacağız. Allah'tan bir mutluluk, Allah'tan bir esenlik bizi her zaman yakalayacaktır, esenlik içerisinde olacağızdır. Zalike İsa ibn Meryem kavlul hakki ellezî fîhî yemterûn. Hemen Allahu Teala dedi ki işte budur Meryem oğlu İsa. Onların şüpheye düştükleri şey hakkında gerçek söz budur. Hazreti İsa'yı biz işte bu Kur'an'da anlatıldığı şekliyle tanıyacağız. Bunun dışında Hazreti İsa'da başka bir özellik olmayacak. Başka bir özellik de yok. Bakın Hazreti İsa'yı Rabbimiz bize böylece tanıttı bitirdi. Ve dedi ki o Hazreti İsa Allah'ın kuludur dedi. O Hazreti İsa bir gün gelecek ölecektir. Doğduğu günde yaşadığı günde olacak. Ve de bir gün gelecek mutlaka ölecektir. O yaşadığı süre içerisinde de namaz kılacak, zekat verecek. Yani insan bir insan olan birisi. Bütün peygamberlerimizin, bizim peygamberimizin yaşadığı gibi o da yaşadı, hastalandı, rahatsızlandı. İnsanlar kendisine suikast yapmak istediler. Allah onu onlardan korudu. Allah çünkü onu yaşatacak olan o idi. O insanlar bir insanı isteseler yaşatamazlar. O insanlar bir insanı ortadan kaldırmak, öldürmek isteseler öldüremezlerdi. Allah peygamberini nasıl ki doğduğu günde kendi istediği şekilde doğmasını istemiş, o şekilde doğmuş ise Hazreti İsa peygamberimiz, öleceği zaman da o insanların ölmesini istedikleri için onları öldürtmedi. Gücünü, kuvvetini, kudretini onlara gösterdi. Ve de dedi ki bunlar sizin dediğinizle olabilecek hadiseler değildir. Allah'ın dediğine göre olabilecek hadiselerdir dedi. Ve de Hazreti İsa ile ilgili olarak anlatılanların hepsi yanlıştır. Doğru olan Kur'an'ın söyledikleridir. bid'at ve hurafelerden uzak ki Hazreti İsa hakkında gerçekten çok yalan ve yanlış bilgiler var. Bu bilgilere kulağımızı tıkayalım. Bu yanlış bilgilerden zihnimizi arındıralım. Bugüne kadar bizde mevcut olan bir takım bilgiler varsa ki var. Bunların bir kısmı maalesef birçok bid'at ve hurafeye dayanıyor. Bu konuda Rabbimizin bize anlattıkların dışındaki anlatılanların hepsi yanlıştır. Gerçek olan budur, bu kitapta anlatılanlardır. Zaten bunu da Rabbimiz Bakara suresinin ilk ayetlerinde bize söylemişti. Zalikel kitap la raybe fih demiş idi. İşte bu kitap ki, bu kitapta anlatılanlarda şüphe yoktur. Gerçek olanlar budur. Bunun dışındakilerin hepsi sahtedir, yalandır, uydurmacadır demiş diyordu. Biz de bu ayette son ayetinden 34. ayetten bunu anlıyoruz. İşte budur Meryem oğlu İsa. Eğer siz Hazreti İsa'nın ne olduğunu anlamak istiyorsanız bu ayetleri okursunuz. Bu ayetlere göre de Hazreti İsa hakkında bilgi edinirsiniz. Bu bilgileri Cafer bin Tayyar o gün Habeşistan'a göç ettikleri zaman Habeş Meliki Necaşi'ye bunları söyledi. Bizim Hazreti İsa nedir dendiği zaman bu ayetleri peş peşe sıraladı. O da bizim gibi bir insandır dedi, namaz kılandır dedi, zekat verendir dedi, annesine iyilik edendir dedi, o bir zorba olmadı, zorba da olmayacak dedi, doğduğu günde, öleceği günde hayatlı, yeniden dirileceği günde selamet içinde olan birisidir dedi ve bu cevaplardan Necaşi tatmin olmuş idi. Biz de bugün çevremizdeki insanlara veya başka dinden olanlara, Hristiyanlara, eğer Hazreti İsa ile bilgiler verecek isek, bu kesinlikle Kur'an bilgisi olmalı. Ellerindeki İncil'e dayanarak, işte burada da bakın Hazreti İsa böyle anlatılıyor demek yanlıştır. Bugünkü İncil'i, bugünkü Tevrat'ı, bugünkü ellerinde mevcut olan Zebur'u, kutsal kitap kabul etmek yanlışların en büyüğüdür. Yanlışların en büyüğüdür. Allah, velev ki o Tevrat, İncil, Zebur, asli hüviyetinde bile kalmış olsalardı, Allah onları geçersiz sayacak çünkü Kur'an gelmiş idi. Bugün onun için insanların diyalog adına söyledikleri sözler de gerçekten çok enteresandır, düşündürücüdür. Bugünkü Tevrat ve İncil ve Zebur'u kabul etmek, Allah'ın gönderdiği Tevrat ve İncil'deki sözlermiş gibi sözler söylemek yanlıştır. Bugünkü Tevrat ve İncil'i biz hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Reddediyoruz çünkü Allah onun içinde anlatılması gerekenleri zaten aldı, Kur'an'ın içerisine koydu. Bizim Hazreti İsa'yı İncil'den değil, Kur'an'dan öğrenmemiz gerektiğini Rabbimiz bize anlattı. Biz de bugün eğer bu diyalog meselesinde, dinler arası diyalog meselesinde gittiğimiz toplantılarda, aynen Habeş Meliki Necaşi'ye söylendiği gibi, kardeşim Hazreti İsa budur diyebiliyorsak, bunları söyleyebiliyorsak doğruyu söylemiş oluruz. Ama bunun dışında işte İncil'de de şöyle yazıyor, Tevrat'ta da böyle yazıyor gibi söylemler Allah korusun bizi tehlikeli bir takım boyutlara götürür de farkında bile olmayız. Evet, Rabbimiz Hazreti İsa'yı bize bu şekilde tanıttı. Ondan sonra da dedi ki şöyle, مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهِ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَكُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Ondan sonra Hazreti İsa'yı bu şekilde bir insan olduğunu, Allah'ın kulu olduğunu belirttikten sonra Allah-u Teala bize diyor ki dikkat edin bakın. Şu konulara çok dikkat edin. Bir oğul edinmek Allah'a asla yaraşmaz. Allah için böyle bir şey düşünmez. Sınırsız yüceliğiyle o böyle bir şeyin üstesinden ve ötesindedir. Böyle bir şey Allah için düşünmek çok yanlış bir düşüncedir. Bu işin olmasını istedi mi? Bir şeyin için, herhangi bir işin olmasını Allah istedi mi? Ona ol der, o da oluverir. Bitti. Hazreti İsa konusunda bizim bilmemiz gereken mesele budur. Hazreti İsa kesinlikle Allah'ın oğlu değildir. Allah için, Hazreti İsa için böyle bir şey düşünmek bir insana, bir Müslümana asla yakışmaz. Allah'a da oğul edinmek asla yaraşmaz. O sınırsız gücüyle, kuvvetiyle, yüceliğiyle böyle bir şeyin üstesindedir, ötesindedir. Allah'a böyle bir şey söylemek mümkündür. Ve innallaha rabbi ve rabbukum fe'budu hâdâ sırat-ı müstakim. Hazreti İsa ve İsa'nın her zaman söylediği gerçek şudur. Bunu haykırdı, bunu dile getirdi. Eğer gerçekten Hazreti İsa'ya inananlar varsa bunu söylemeliler. Ne söylemeliler? Şüphesiz ki benim Rabbimdir Allah. Sizin de Rabbiniz de Allah'tır. Hem benim Rabbim Allah, hem de sizin Rabbiniz Allah'tır. Öyleyse yalnızca ona kulluk edin, başkasını ona ortak koşmayın. Kullukta sadece onun önünde kulluk edin. Dosdoğru yol yalnızca budur. Bunun dışında başka bir yol yoktur, dedi Hazreti İsa, anlatmaya devam ediyor. فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَبَيْلُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظ۪يمٍ. Durum bu iken, açıklananlar bu kadar net bir şekilde açıklanmış iken, Hristiyan olduklarını iddia eden gruplar yine de kendi aralarında Hazreti İsa'nın yaratılış ile alakalı meselelerde çekişip durdular, tartışıp durdular da, öyleyse son yargı günü olan ahiretin gerçekleşeceği an, Allah'tan gelen gerçeği örtbas eden kafirlerin vay haline, yazıklar olsun ona, dedi Rabbimiz. Feveylül lillezine keferu min meşhede yevmin azim. İşte gerçeklerin anlaşılacağı, Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olmadığının anlaşılacağı, Allah'ın böyle bir oğul edinmediğinin anlaşılacağı gün, gerçekler ortaya çıktığı zaman, o insanların, o küfreden insanların vay haline. Esmi' bihim ve ebsir yevme ye'tûnena, lakini zâlimûnel yevme fî zalâli mübin. Bizim karşımıza çıkacakları kıyamet gününde, dünyada uyarıldıkları gerçekleri nasıl işitecekler, neler görecekler? Ama bugün yaratılışa aykırı hareket ederek yaşayanlar apaçık bir sapıklık içerisindedir, dedi Rabbimiz Teala. Onların içine düştüğü bu hali onlara anlattı. Onların ileride başına gelebilecek olan olayları kendilerine söyledi. Kıyamet gününde sizin o gün yaptığınız ve söylediğiniz sözlere dikkat edin, dedi. O gün yaptıklarınıza, o gün ne güzel işitir ne de güzel görürler. Yani onların ne işitme halleri ortada kalacak ne de görme halleri ortadan kalacak. Hepsi onların dağılıp gidecek de ve onlar acıklı bir azap karşı karşıya kalacaklar. Ve endirhum yevmel hasreti izâ kudiyel emru ve hum fî gafletin ve hum lâ yu'minûn. Bunun içindir ki her şeyin hükmü bağlanmış olacağı o pişmanlıklar gününün gelip çatması konusunda onları uyar. Çünkü onlar o güne karşı umursamazlık gösterip o günün geleceğine hala inanmıyorlar. O günü onlar ciddiye almıyorlar. Halbuki inna nahnu neritul arda ve men aleyna ve men aleyha ve ileyna yurcaun. Halbuki o gün mutlaka er geç gelecek ve o gün insanların, o inkarcılara çatacak, yeryüzü ve onun üzerindeki her şey yok olacak, sonra her şeyin sahibi olarak kalacak olan yine biz olacağız ve o zaman onların hepsi bize döneceklerdir, dedi Rabbimiz. Bundan sonraki ayette de Allah-u Teala bize ve Peygamber aleyhissalatü vesselama hatırlatarak vezkür fil kitabı İbrahim innehu kâne sıddîkan nebiyya. İbrahim peygamberin de bizim için anlatılması gereken, hatırlanması gereken bir insan olduğunu Rabbimiz hatırlatıyor. İnşallah bunu da önümüzdeki sohbetimizde sizlere hatırlatacağız. İnşallah Hazreti İsa peygamberimiz konusunda tekrar vurgulamak istiyorum. Gerçekten bir takım bid'at ve hurafelerin içerisinde oluyoruz. Bu konuda Allah ve peygamber ne söylemişse o bilgi bizim için doğru bilgidir. Bu bilginin dışındaki yanlış bilgilerden korusun diyoruz. Ve ahiru davana ve enilhamdülillahi rabbil alemin.